Ayrmaltı, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 68. Nogales Mendes, Carlos ve ileri görüşlü anti-emperyalist mücadele. Önce tercümanımıza işin iyi yapmasından dolayı teşekkür ediyorum. 3 gün önce Baran'ın son sayısını ve onunla beraber gelen, benimle ilgili olarak akşam gazetesinde çıkan makaleyi aldım. İlginç bir makaleydi. Gürkan Hacır'ın 10 Ocak 2010 tarihli Gönüldaş Kumandan Carlos başlıklı makalesi. Dün de aslen İstanbullu Ermeni bir arkadaş o haberi benim için tercüme etti. Yine burada aynı cezaevinde birlikte yattığımız Nurettin Güven de haberi gördü ve çok sevindi. Akşam gazetesinin Türkiye'de çok popüler ve etkili bir gazete olduğunu ifade etti. Bu şu manada güzel. Baran siyasi bir yayın organı, akşamın niteliği daha başka ve her yere ulaşıyor. Osmanlı ordusunda savaşmış Venezuelalı subay Nogales Mendez'den bahsettiğim Le Monde Diplomatique Türkiye röportajını, yani o röportajın basıldığı Baran'ı da bir zahmet yine 5 nüsha halinde Venezuela'ya gönderirsiniz. Nogales Mendez, devrimci bir ruha sahip olmasına mukabil, daha ziyade devlet teşkilatları bünyesinde savaşmış muhteşem bir insan. Biz ise daha farklı bir çizgi takip ediyoruz elbette. Bizimkisi devrimci teşkilat çizgisi. Mendez'in tarihte belki ilk olma hususiyetiyle beraber seçkinliği şundandır. Onun yaşadığı dönemden çok daha ileriye bakarak emperyalizmin ve sömürgeciliğin gidebileceği noktaları daha o günden görmesi ve bunun önünü kesmek için önceden tavır alıp farklı farklı ülkelerin ordularında ve çok farklı cephelerde emperyalist ordularla, yani Amerikalılarla, İngilizlerle, Fransızlarla savaşmış olmasıdır. Mesele onun cesur ve başarılı bir askeri taktisyen olması değildir sadece. Bu ileri görüşlü anti-emperyalist mücadelesidir onu biricik yapan. İleri görüşlü mücadele öyle bir şeydir ki yaşadığımız dönemde sizden başka herkes sizin gördüklerinizi görmüyor olabilir ve bu yüzden tüm kamuoyu sizin kanaatlerinize zıt fikirler savunabilir, zıt tavırlar alabilir. Mesele işte bu çok ileri noktayı fark ederek mücadele yürütebilmektir. Size kendimden bir örnek vereceğim. 1974'te Fransa'da devlet başkanlığı seçimleri vardı ve merkez sağ siyasetçi Valéry Giscard d'Estaing'e karşı solun sosyalistlerin adayı François Mitterrand'dı. Benden başka herkes, komünist veya sosyalist herkes, Fransa'daki tüm yoldaşlarımız, sempatizanlarımız, tüm Araplar bu seçimde Mitterrand'ı desteklediler. Bense Mitterrand'ın zannedildiği gibi bir sosyalist olmadığını, Fransız sermayesini, büyük burjuvaziyi, sosyalist adı altında kendisini çevrelemiş olan gizli odakların ve siyonistlerin karanlık çıkarlarını temsil ettiğini söylüyordum fakat kimseye dinletemiyordum. O dönem seçimleri Valéry Giscard d'Estaing kazandı ve bizim birçok sempatizan yahut yoldaşımız bu çıkan sonucu protesto etmek için düzenlenen gösterilere katılarak etrafı yakıp yıktı. Hatta o sıralar bizim Paris'te çok büyük bir cephane depomuz vardı, roketler, patlayıcılar falan. Bizimkilerin o hınçla oraya gidebileceklerini ve saldırı düzenlemek için oradan cephane almak isterken polise cephaneliğimizi yakalatabileceklerinden bile ciddi ciddi korktuk. Bereket o kadar da çılgın değillerdi. Bana gelince harika bir sonuç çıktı. Mitterrand demek her şeyin alt üst olması demekti diyordum. Ben de bir komünistim ancak o zamanın Fransız Komünist Partisi mensupları gibi Mitterrand'ı desteklemiyordum. Bu komünistlerin Mitterrand'ı desteklemeleri kendileri için bir intihar anlamı taşıyordu halbuki. Devrimci olmak işte belli anlarda çok ilerisini görerek, herkesin gittiği yolun tersine giderek, tarihte bir ilk olan tavırları alabilmektir bazen. Nogales Mendez'in seçkinliği de işte buradadır. Nogales Mendez'in Osmanlı ordusu saflarında Ermenilere karşı savaştığı da bir gerçek. Ermeniler bu bölgenin en eski kadim kavimlerinden biridir. Doğrusu çok da büyük acılar çektiler. Olan biteni hiç de hak etmemişlerdi. Oradaki mesele aslında bakılırsa bir taşnak meselesiydi. Taşnak militanları cesur insanlardı. Ne var ki Rus askeri istihbaratı tarafından manipüle edilmişlerdi. Sovyet istihbaratını kastetmiyorum. Çarlık istihbaratıdır adlarındaki kışkırtıcı. Ermenilerin karşılarındaki güç de elbette çocuk oyuncağı değildi. Büyük Osmanlı İmparatorluğundan bahsediyoruz. Neticede maruz kaldıkları baskı da o denli büyük oldu. Çarlık Rusyası askeri istihbaratı demiştim. Evet, 1914'te bir takım Sırpları kışkırtarak Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtını Saraybosna'da öldürtenler de bunlardır. Neticesi nasıl bir ölüm ve yıkım oldu? Malum, Birinci Dünya Savaşı patladı. Benzer bir kışkırtmayı Anadolu'da da yaptılar ve işte ortaya çıkan sonuç. Binlerce Ermeni ya sürgün yollarında öldü veya öldürüldü. Peki niçin? Kışkırtılmış birkaç aptal taşnak militanının hareketi yüzünden. Şimdi bugün Türkiye'de işleyen İslamcı ve milliyetçi bir dinamik var. Türklerde ve etnik olarak Türk olmasa da İslam etrafında kenetlenmiş fertlerin tek tek ne kadar dindar olup olmadığı değil mesele. Toplum unsurlarında müşahede edilen bu dinamik, Türkiye'nin doğru yolda gittiğinin de bir tezahürüdür bence. Tayyip Erdoğan, her ne kadar devrimci gelişmelerin önünü kesmek için orada bulunuyor olsa da, bu gidişi engelleyebilecek durumda değildir. Kısacası bu müspet gidiş dosdoğru sürmektedir. Bunu engelleyebilecek yegane şey sabotajcı bir askeri darbedir bana göre. Bunu da sadece Türk toplumunun kabul etmemesi şöyle dursun, artık kendilerine göre farklı sebeplerle Avrupa ve Amerika'da resmen kabullenmeyecektir. Böyle bir ordu darbesini meşrulaştırmanın tek yolu olarak kendilerine dünya kamuoyunda bir propaganda zemini tesis etmek kalmaktadır geriye. Türkiye'yi 1960'lara geri götürme istidadı taşıyan teşebbüslerdir bunlar. Türkiye kendisinden beklenen o tarihi rolü oynamalıdır. İktisadi olarak, sınai olarak, siyasi olarak çok ama çok güçlü olmak zorundadır. Bu yalnızca tek bir neslin işi de değildir. Uzun dönemde gerçekleştirilmek durumundadır. Böyle bir gidişi engelleyici hamleler bilinmelidir ki Siyonizmin dahli ve emelleri istikametindedir. Türkiye'de cereyan eden kavga çok çok çok tehlikeli bir mahiyet arz etmektedir. Türkiye'deki tüm güçler tüm bu sabotajist planlardan uzak durmalı, NATO'dan derhal çıkmalı ve Avrupa Birliği'ne girme gayretlerini bırakmalıdır. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine tamamen karşıyım. Türkiye bir Avrupa ülkesi falan değildir. Türkiye kendi içindeki zenginlikleri ortaya çıkartmalıdır. Tamam, Türkler Avrupa'da serbestçe dolaşıp çalışabilmeli yahut iş kurabilmeli. Aynı şekilde Avrupalılar da Türkiye'ye gelip iş kurabilmelidir. Yine Türkiye'nin diğer tüm Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkileri olmalıdır. Bunlar başka şeyler. Benim kastettiğim şudur. Türkiye tarihi liderlik rolünü oynaması gereken bir Asya ülkesidir. Bu çevresindeki ülkelere karşı emperyalist, sömürgeci emeller besleyen bir büyük abi olmak değildir. Bugün Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne girmek istermiş gibi davranması da aslında Türkiye'nin kendi içindeki bürokratik anlaşmazlıklardan ve Türkiye'nin ayakları üzerinde doğrulmasını engelleyen bağımlılıklardan doğmaktadır. Türkiye önce kendi bağımsızlığını kazanmalıdır. NATO'dan çıkıp kendi öncü tarihi rolünü oynamalıdır. Bu arada Fazıl Duygun Gönüldaşım yeni çıkan Sen Yıkmazsan Yıkılmaz adlı kitabından imzalı bir nüshayı, yani bana hitaben imzaladığı bir nüshayı gönderiversin. Buradaki Türklere tercüme ettiririz artık. Çok güzel bir haber. En sıcak selamlarımı K. Mirzabeyoğlu'na iletiniz lütfen. İnşallah hür bir ortamda, Şavez'de yanımızda olarak Karayipler'de buluşmamız nasip olur bir gün. Kırgızistan Taza Din Hareketi lideri Albay Suyun Aliyev'e de bilmukabele çok selam. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 30 Ocak 2010. Kutsal kitaplar ve mekanlar hedef değildir. Üzerinde konuşmak istediğim bir mesele var. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir sinagoga bir saldırı düzenlendiği şeklinde bir haber okudum. Daha önce de söylediğim gibi sinagoglar, kiliseler ve tüm camiler kutsal yerlerdir. Buralara bir düşman üssü olarak kullanılmadığı müddetçe saldırma iznimiz yoktur. Misal babında Mossad'ın üs olarak kullandığı, İstanbul'da olduğu üzere bilahare saldırıya uğrayan sinagogları hatırlayalım. Bunlar sinagog oldukları için değil, Mossad üssü oldukları için saldırıya maruz kalmışlardır. Bişkek'teki sinagogun kullanım kastını bilemiyorum fakat yalnızca ibadet kastıyla kullanılan kutsal mahallere saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez. Üstelik ibadet amacıyla kullanılan sinagoglara saldırı, Siyonist harekete takdim edilmiş bir hediyedir sadece. Çünkü bu nevi saldırıları bahane edip Yahun emniyetli bir yere ihtiyacı olduğuna dair ki bu yer İsrail'dir, dünya kamuoyunu ikna edebiliyorlar. Ümit ediyorum neyi kastettiğim anlaşılıyordur. Son bir hadise hakkında daha birkaç kelime konuşup bitireceğim. Florida'da evangelik rahip Terry Jones, yıllar önce 11 Eylül'de vurulan ikiz kulelerin yakınında Manhattan'da bir cami inşa edilmesini protesto etmek üzere bugün 11 Eylül 2010 kendi grubuyla birlikte Kur'an yakacağını ilan etmişti. Sonra vazgeçirdiler. Şunu unutmayalım ki her dinin kitabı veya kutsal metinleri biz onların hakikiliğine inanmasak dahi sırf onlara inananlar bulunduğu için ve bu inançları dolayısıyla hürmet gösterilmesi gereken şeylerdir. Bunları usulünce tenkit edebilirsiniz ama aşağılayıcı bir dil kullanamaz, bulundukları kitaplara saygısızlık yapamazsınız. Bu sebeple emperyalistlerin ve siyonistlerin değirmenine su taşıyacak ve üzerinde oynanacak bahaneler temin etmekten kaçınmalıyız. Bunlar kutsal kitaplar ve metinler de olur, kutsal mahaller de olur. İbadet kastıyla kullanılan hiçbir şeye veya hiçbir yere saldırı bu bakımdan doğru değildir. Gördüğünüz gibi bu aptal rahibin yapmayı düşündüğü şeyin kendilerine ne bedel ödeteceğini gördükleri için korkudan onlar bile vazgeçti bundan. Bu bahislerde daima dikkatli olmak lazımdır. Meramım anlaşılıyor olsa gerektir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 11 Eylül 2010. Orta Doğu. 20 yıl sonra tarihi Leyla Halit Carlos görüşmesi. Fazıl Duygun. Selamün aleyküm gönüldaş Carlos. Ve aleyküm selam. Fazıl Duygun. Leyla Halit hanımefendi burada. Görüşmeyi kaydetmeye başladım. Hemen ona veriyorum. Esselamu aleyküm. Leyla Halit ve aleyküm selam. Arapça olarak nasılsın? Sabır sabır Leyla. Sen nasılsın? Leyla Halit iyiyim. Sen büyük bir insansın. Bütün herkesten sana en sıcak selamlar. Seni tanıyan herkesten sana selam. Allah onları mübarek kılsın. Ayaklarımız Filistin'i özledi. Gözüm Filistin'de. İngilizce olarak devam ediyor. Fazıl Duygun kardeşim İngilizce konuşmamızı rica etmişti. İstersen İngilizce devam edelim. Peki sen nasılsın Leyla? Leyla Halit, olur. Filistin'de çok kötü durumlarla karşılaştık biliyorsun. Gazze saldırısı, İsrail kuşatması, malum bölünmüşlük ve Tel Aviv'deki yeni Netanyahu-Lieberman çetesi. Lieberman direniş açısından aslında iyi bir figür sanıyorum çünkü o tüm diğerlerinin düşünüp de söyleyemediğini dillendiriyor. Leyla Halit, evet transfer meselesi. İsrail'deki bazı Arap şehirlerinin gelecekteki bir Filistin devleti bakımından Batı Şeria'ya yakın yerlere taşınması planı. Hepsinin aklında olan bu fakat telaffuz etmeye cesaret edemiyorlar. Lieberman ise ediyor. Bu ise direnişin çıkarınadır bence. Lieberman tüm Filistinliler ve Filistin direnişi için bir çeşit abluka planlıyor. Bu durumda Ramallah'taki işbirlikçilerin önleri kesilmiş oluyor gerçekte. Artık ihanetlerini aynı çizgide daha fazla sürdüremeyecekleri böyle bir engel önlerinde dikiliyor. Leyla Halit, sana bir şey sormak istiyorum. Yazabiliyor musun bir kitap mesela yahut söz konusu olmadı mı henüz? Yazıyorum, yazıyorum. Hemen her gün yazıyorum. Leyla Halit, peki yayınlayacak mısın? Kastettiğin hatıralarım ise onları Amman'da Kasım 1992'de yazıp bitirdim. Bilahare dizdim ve yine Amman'da Mart 1993'te onların iki nüshasını yurt dışına güvendiğim insanlara gönderdim. Benim hatıralarım çok hararetli, çok sert şeyler takdir edersin. Hikayenin %99'unu orada anlatıyor ve açıklıyorum. Leyla Halit, ben gerçi onları görmedim henüz. Bu yüzden müteakip şartları hesap etmek durumundayım. Dediğim gibi sözünü ettiğim kişiler benim için güvenilir insanlar ve başka hiç kimseye de bunları göstermiş değiller. Kitabın baskısından gelecek paraya yahut başka herhangi bir şeye ihtiyacım falan da yok. Benim kendilerine söylediğim tek şey bunların ben öldükten sonra yayınlanmasıydı sadece. Kendilerine güvenebileceğimi düşünüyorum. Ya ben öldükten sonra yahut 1993 itibariyle aradan 20 yıl geçtikten sonra bu hatıraların yayınlanabileceği talimatını verdim. Ancak şimdi bile bunlar yayınlanamayacak kadar sert şeyler. Leyla Halit, anlıyorum. Hadi neyse, Saddam vefat etti. Ancak Kaddafi hala sağ malum. Böyle olunca kimi muhtemel sonuçları düşünmek durumundayım. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bahsediyorum işte orada. Leyla Halit, şayet elimize geçerse onu muhafaza edebiliriz. Buradan kimseyle temasa geçemem. Söylediğim gibi her şey hala çok sıcak ve sert. Şu an emin ellerdeler. Zaten 1991 ve 1993 arasında bir süreliğine Amman'daydım ve bu süreyi de böyle değerlendirdim. Orada birisiyle görüştüğünü biliyorum. Bana bir defasında bundan söz etmişti. Kimden bahsettiğimi anlıyorsun, değil mi? Leyla Halit, evet tabii. Ondan herhangi bir haber aldın mı? Leyla Halit, onu araştırıyordum ben de. Lakin henüz karşılaşamadım. Ona ne olduğunu araştır lütfen, çünkü onu bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Leyla Halit, biliyorum. Ortadan kayboldu. Bu bir manipülasyon, biliyorsun. Leyla Halit, El Hayat gazetesiyle yaptığım bir röportajı okudum. Ha tamam, yıllar önceydi. Leyla Halit, evet, röportajı yapan Gassan Şarbel, işte o röportajı kitabında yayınladı. O dönem hadiselere dahil olan FHKC'deki yoldaşların hikayesini anlatıp senin röportajını da kitaba eklemiş. Kitabın ismi Kara Kutunun Sırrı. Kitabı görmüş müydün? Hayır, Arapça mı, İngilizce mi? Leyla Halit, ben Arapçasını okudum. İngilizcesinin basılıp basılmadığını ise bilmiyorum. Lütfen kitabı bulmaya çalış ve onu buraya eşim Isabelle'ye gönderiver. Kendisi benim esas avukatımdır aynı zamanda. Leyla Halit, hatırlarsan soruları eşin vasıtasıyla sana göndermiş, cevapları da yine eşin vasıtasıyla senden almıştı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Leyla Halit, aslında eşinin Gassan'ın kendisinden alması lazımdı kitabı. Gassan şimdi Londra'da. Haklısın, telefon numaraları olacaktı zaten eşimde. Leyla Halit, nasılsın, sağlığın nasıl? Tecrit edilişimin ilk 8 yılı sonunda bende ikinci tip diyabet gelişti. Çok güçlük yaşadım. Leyla Halit, lütfen kendine dikkat et. Ediyorum. Eskiden biraz daha kiloluydum. Şimdi üstesinden geldim ve bir şekilde başa çıkabiliyorum. Sağlığıma dikkat edecek şekilde davranıyorum. Leyla Halit, biraz egzersiz falan yap. Bilvesiyle sana söylemek istediğim bir şey var. El Cezire tarafından George Habbaş hakkında yapılan programdan dolayı çok mutlu oldum, duygulandım. FHKC bünyesinde direnişe 1970 yılı Temmuz ayı sonunda Ürdün'de katıldım. Çünkü Filistin'in kurtuluşu için çizilen bu stratejiye inanıyordum. Bugüne kadar hala da bu stratejiye inanmaya devam ettim, ediyorum. Bu stratejiyi 1969 yılında Moskova'da İngilizceden İspanyolcaya tercüme ettim, biliyorsun. Leyla Halit, evet. İşte bu stratejinin Filistin topraklarında kurulacak bir Filistin devleti ihtiyaç ve zarureti temelinde bugün de hala geçerli olduğuna inanıyorum. Müslümanlar olarak bizler çoğunluk olsak dahi her Filistinlinin şerefli bir vatandaşı olacağı bir devlet. Biliyorsun ki orası herkes için mukaddes bir toprak. Leyla Halit, biliyorsun Carlos, 6 milyon insan Filistin'e geri döneceğiz. Biz değişmedik. Hedeflerimizden herhangi birini değiştirmedik. En önde diğer ülkelerden hürriyet savaşçıları olduğu halde bir gün tüm Filistinliler olarak Filistin'e geri döneceğiz. Elbette. Arafat da zamanında bunu söylemişti bana. Yaşayan şahitleri vardır. Devletimizi kurunca sana Filistin pasaportunu ben vereceğim demişti. 1979'da Beyrut'ta söylemişti. Kuşkusuz bu sembolik bir mesele. Ancak birçok manası da olan bir hadise. Bu aynı zamanda Filistin davası için kendisini feda eden binlerce insanın hakkının da teslim edilmesidir. Bunlar Arap olan veya olmayanlarıyla aslen Filistinli olmayan fedailerdir. Leyla Halit, bilvesiyle Carlos, cezaevinde olan Ürdünlü bir arkadaşımız vardı. 1990'da iki İsrail askeri öldürmekten mahkum olan Sultan El Acluni. Kendisini işittin mi bilmiyorum. Bu ismi biliyorum. Leyla Halit, 17 yılını cezaevinde geçirdi, sonra serbest bırakıldı. Şu anda belgesel program hazırlıyor ve bizden direnişe katılan yabancı uyruklu savaşçılar hakkında malumat rica etti. Ona ilk isim olarak Carlos dedim. Şimdi Venezuela'ya gidip ailenle ve arkadaşlarınla tanışmak için hazır ve istekli. Ona bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım ben de. Sanıyorum ona eşinden bahsetsem iyi olur. Böylelikle gidip kendisiyle tanışabilir. Senin için münasip midir? Bu benim için büyük bir zevk olur. Elbette tanışmak üzere eşimi arayabilir. Biz de ona bir yoldaşı tavsiye edebiliriz. Böylelikle ailem ve arkadaşlarımla tanışma imkanı da bulur. Tabii ki olur. Sen tavsiye ediyorsan şayet benim için tamamdır. Her hafta buraya teklifler geliyor, her çeşit teklif. Ama doğrusu umursamıyoruz. Yalnız geçenlerde Ebu Davud'la ilgili bir haber hazırlayan Polonyalı gazeteciler bize başvurdu. Ben de telefonla konuştum kendileriyle. Leyla Halit, sana ulaşıp ulaşamayacaklarını merak ediyordum ben de. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Eşimle temas kurarsa görüşmeyi organize edebiliriz. İngilizce konuşabiliyor mu? Leyla Halit, 17 sene cezaevinde kaldı, pek sanmıyorum ama bu hususta kendisine yardımcı olacak birisini bulabiliriz. Eşimle temas kurması bakımından şayet İngilizce konuşabilseydi aslında iyi olurdu. Leyla Halit, en iyisi ben oğlumu vazifelendirip sana göndereyim. Bak bu harika olur. Demek o kadar büyüdü ha? Leyla Halit, evet. Ya senin kızın nasıl? Şimdi 22 yaşında. Önce Venezuela'daydı ve inanabiliyor musun? Venezuela'da resmi mevkiler işgal eden ama aslen İsrailli bir takım istihbarat elemanları vardı çevresinde. Başlarındaki adam da Ezrail Wiesel diye biri. Sonra Almanlar geldi ve Almanya'ya dönerse herhangi bir kanuni takibata uğramayacağını söylediler. Bir müddet sonra Almanya'ya geri döndü ve şimdi orada kapana kısılmış bir halde. Onunla olan irtibatım için bana şantajlar yapıldı. Benimle oyun oynamak istediler. Ben de bunları reddettim ve son dönemde bu yüzden irtibat kuramıyorum onunla. Annesi Magdalena'dan boşanmıştım biliyorsun. Neticede kızımla 3 senedir irtibat kuramıyorum. Şu anda sanıyorum Münih'te bir üniversitede okuyor. Peki ya sen? Zamanında herkes senin fotoğrafını taşıyordu cebinde. Savaşçılardan senin fotoğrafını taşımayan hiç kimseyle karşılaşmadım çevremde. Bana sorduklarındaysa ben onu kalbimde taşıyorum derdim. Hala hatırlarım. Leyla Halit tebessüm ediyor. Tamamdır. O arkadaşlara Isabelle ile irtibat kurmasını söyleyeceğim. Isabelle'nin telefon ve adresini temin edeceğim. Isabel İngilizce konuşur. Leyla Halit çok iyi. Unutmadan salah salah ne yapıyor? Leyla Halit şimdi Beyrut'ta. Sanıyorum cephe FHKC bünyesinde mücadeleyi bıraktı. Leyla Halit, hayır hayır hala bizimle. Halen bir cephe mensubu mu? Çok güzel. O bir politbüro mensubuydu çünkü. Leyla Halit, politbüro dışında olması bir mensup olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Biz politbüro mensubu olmak hasebiyle ceza almadık ayrıca. Alem politbürodasın değil mi? Leyla Halit, öyleyim. Fakat politbüroyu sürekli yeniliyoruz. Biliyorsun 1976'da ben de bir politbüro mensubuydum. Leyla Halit, Carlos, şimdi burada katılmak zorunda olduğum bir toplantı var. Bir konuşma yapmak için bekleniyorum. Seninle görüştüğüm için çok büyük mutluluk duydum ve bana bu fırsatı veren Türk arkadaşlarımıza da gerçekten müteşekkirim. Onlar iyi insanlar, İslamcılar ancak açık görüşlü insanlar. Leyla Halit, evet evet biliyorum. Çok saygıdeğer ve inançlı insanlar. Üstelik dünyanın siyasi durumuna yönelik çok gerçekçi bir yaklaşımları da var. Leyla Halit, evet. Hani şu bildik her şeyi siyah yahut beyazdan ibaret gören fanatik Müslümanlardan değiller ve daima doğru tarafı tutmayı bilen insanlar. Tam desteklenmesi gereken zamanda Saddam'ı desteklemeyi bilmiş insanlar. Devrimleri tam gerektiği an ve biçimde savunabilmiş insanlar ve bu da çok güzel doğrusu. Leyla Halit, şimdi konuşma yapacağım salona giriyorum. Beni çağırıyorlar tam şu an. Tamamdır yoldaşım. Her şeyin en güzelini diliyorum senin için. Herkese çok selam söyle. Leyla Halit, selamını oradaki herkese ileteceğim. Oradaki herkesi en güçlü biçimde kucaklıyorum. İnşallah en kısa zamanda orada görüşmek üzere. Leyla Halit, Allah'a ısmarladık Carlos. Selametle kal Leyla. Tarihi Leyla Halit, Carlos telefon görüşmesini organize eden gazeteci Fazıl Duygun ve Leyla Halit'le görüşme. 16 Mayıs 2009. Carlos'un gözünden Leyla Halit. Selamün aleyküm gönüldaş Carlos. Hayrettin Soykan ben. Tercümanınız nasılsınız? Ve aleyküm selam. Nasılsın gönüldaşım? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Leyla ile konuşabildiğim için çok mutlu oldum. Çok uzun bir zamandır kendisiyle görüşme fırsatım olmamıştı. Kendisiyle en son ne zaman görüşmüştünüz? Çok uzun zaman önce sanıyorum en son 1990 veya 1991'de Şam'da görüşebilmiştik. Neredeyse 20 yıla yakın. Kendisi mücadelemizde gerçek bir kahramandır. Asla ihanet etmedi, çizgisini daima korudu, direnişten istifade etme yoluna sapmadı. Aksine tüm benliğini direnişe adadı. Yani direnişten nemalanmaya çalışan diğer birçokları gibi olmadı asla. Onunla ilk kez ne zaman tanıştınız? Ne zaman mı? Leyla'nın bir El Al, İsrail Hava Yolları uçağını kaçırma eyleminden sonra yakalanması akabinde ve onu serbest bıraktırmak üzere bir İngiliz uçağının da kaçırılarak nihayet Leyla'nın Londra'da serbest bırakılmasından sonra Ürdün'e döndüğünde, yani Ekim 1970'te Ürdün'de tanıştık ilk defa. Yakalanma hadisesini biliyorum. Zannediyorum sonrasında Dubai'li bir hava korsanında Leyla Halid'i serbest bıraktırmak için bir başka uçağa kaçırmıştım. Olan biten şudur. Dış operasyonlar şefimiz Vedi Haddad'ın akrabalarından olan bir yoldaşımız vardı kuvvette. Büyük bir aile çevresi vardı zaten Haddad'ın. Kuveyt havaalanının kontrolü de o zaman orada görevli olan Filistinlilerdeydi. Kuveyt'te bir uçak kaçırma eylemi gerçekleştirmek istemediler ve bu yüzden de Dubai'ye gittiler. O zamanki Dubai şimdiki gibi değildi tabii, küçük bir yerdi. Her neyse, onlar savaşçı falan da değil, Filistinli işçilerdi. İşte bunlar Yeni Delhi'den gelen uçağı böylece kaçırdılar. Devrimcilerin güçlü olduğu bir bölgede bulunan, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma terk edilmiş bir havaalanına indirdiler uçağı. Acil inişler için yedekte tutulan bir havalimanıydı orası. Ben o esnada orada değildim. Orası yabancı gazeteci kaynıyordu ve ben de dağlardaydım. Oraya gitmek istememe rağmen gidemedim çünkü ben dış operasyonlarda görevli bir gençtim ve havalimanına doluşan yabancı gazeteciler tarafından fotoğraflanıp deşifre olmak vardı işin ucunda. Buysa riskli bir durumdu görevim açısından. İşte bu sebeple bana oraya gitme izni verilmedi. Netice itibariyle bu eylem sonrasında İngilizlerce serbest bırakıldı Leyla. Leyla Halit sizin için ne anlam ifade ediyor gönüllaş Carlos? Leyla Halit hakiki bir kahramandır. Direnişin ilk kadın kahramanıdır. Elbette kendisini Filistin davası için feda etmiş birçok başka kadın kahraman da vardır. Ancak medyatik denilebilecek çerçevede direnişin ilk kadın kahramanıdır Leyla. 1969 yılında bir TWA uçağını Şam'a kaçırdıklarında Leyla'nın yanındaki yoldaş Filistinli bir olimpiyat şampiyonuydu. 1965'te Kamboçya'da düzenlenen Asya Olimpiyat Oyunlarında ağır siklet boks şampiyonu olmuş ve ilk kez milletler arası bir müsabakada Filistin milli marşını çaldırmıştı. 2 metreye yakın boyu olan bir arkadaştı şampiyon Salim. O dönemin Arap ülkeleri camiasında müthiş bir popülarite kazanmıştı. Kahire'de Cemal Abdülnasır vardı iktidarda. Şimdi hatırlıyorum da o günleri, o milli marşı hatırlamak nasıl duygulandırdı şimdi beni. Biladi, biladi. Neyse, hatıralar, güçlü duygular hücum ediyor şu an. Salim benim de arkadaşımdı. Onu çok severdim. Leyla ile birlikte uçağı kaçıran da oydu. Leyla'yı ise henüz tanımıyordum. O vakitler Leyla müthiş popülerdi. Sadece Filistinliler değil, tüm Arap savaşçılar Leyla'nın fotoğrafını her yere asar, hatta üzerlerinde taşırlardı. Lübnan'daki Hristiyanlar arasında bile böyleydi bu. Leyla'nın fotoğrafını taşımayan tek kişi galiba bendim. Fotoğraf taşımaktan hoşlanmazdım zaten. Bunun şahsi bir sebebi vardır benim için. Soranlara Leyla'nın fotoğrafını ben kalbimde taşıyorum derdim. Biliyorsunuz Leyla Halit'le yaptığınız bu görüşmeyi yayınlayacağız. Tabii ki, mesele yok. Şayet yayınlanmasında herhangi bir mahsur bulunduğunu düşündüğünüz bir yer varsa elbette bizi uyarabilirsiniz. Hayır hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ben beynimle değil kalbimle konuşuyorum. Size bir şey söylemek isterim. Leyla'nın büyük bir fazileti vardır. Tüm dünyanın tanıdığı ve dünya medyasının adım adım takip ettiği bir kahraman olmak nasıl bir şeydir bilirim. Taşımak zordur bunu. Ancak Leyla daima mevkiini, çizgisini, tevazuunu ve o cesur kahraman kadın karakterini daima korudu, asla değişmedi. Bir yandan çok gururlu, diğer yandan da çok mütevazı bir kadındır. İşte bu iki özelliğini ve çizgisini daima korumayı bilmiştir. Kalkıp siyasi bir kariyer inşa etmeyi düşünmedi hiçbir zaman. Ama tabii ki bir kariyer yaptı. Fakat ihtilacı bir kariyerdi o. Zaten sizinle konuşmasından evvel kendisine Avrupa ülkeleri nezdindeki kanuni pozisyonu bakımından Leyla Halit birçok Avrupa ülkesinden vize alamıyor. Sizin daha önce bize ilettiğiniz dikkatli konuşması tavsiyenizi ilettiğimizde herkes beni biliyor, umurumda değil, dilediğim gibi konuşacağım demişti. Bu arada tekrar teyit etmek isterim. Kendisiyle ilk kez 1970'te Ürdün'de tanışmıştınız değil mi? Evet, 1970'te. O vakit Ürdün dağlarındaydık. Kendisi FHKC'nin Burma Vadisi'ndeki Merkez Komando Kampı'na gelmişti. Ben de komandolardan biriydim o sıralar. İşte orada karşılaştık ilk kez. Ebu Ali Mustafa ve George Habbaş da oradaydı. Sizin anti-emperyalist mücadelenizi bir takım faaliyetler organize ederek Türkiye'de de duyurmayı hedefliyoruz inşallah. Bu aslında güzel de olur. Şahsımı temize çıkarma bakımından değil ama bir hakikati teslim etme zımnında bazı noktalara sanıyorum işaret etmem gerekiyor. Şahsım kullanılarak aslında böyle bir mücadele vermiş herkesi gözden düşürmeyi amaçlayan şöyle bir kampanya gelişiyor. Üstelik geçmişten daha da güçlü biçimde yürütülüyor bu kampanya. Psikopat suçlu, katil, paralı asker, Sovyet ajanı gibi hakikatle zerrece alakası olmayan her türlü pislik üzerime atılmak isteniyor. Ben bugüne kadar ne kimsenin ajanı oldum ne de para için çalıştım. Şayet gözüm parada olsaydı, şimdi cezaevinde olmadığım gibi dünyanın en zengin adamlarından biri olarak dışarıda keyif çatıyor olurdum. Beni hep satın almaya çalıştılar, hatta Fransa'da bile. CIA tarafından görevlendirilmiş en yüksek seviyede bir istihbarat şefi bana burada neler teklif etmedi ki? Her şeyi reddettim. Düşmanla bu nevi bir ilişkiye asla girmem. Böyle yapmaktansa ölmeye her zaman hazırım. Bugüne kadar mücadeleme asla ihanet etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Hala eski bir komünistim. Allah'a inanıyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Anlıyorsunuz değil mi? Bir komünist olarak VHKC'nin 1968 kongresinde çizilen stratejik çizgisini hala savunuyorum. Bu çizginin Filistin'i kurtuluşa götürecek ve herkesin en yüksek saygıyı görecek, içinde hak ettiği yeri bulacağı, herkesi kucaklayan bir strateji olduğuna inanıyorum. Yani değişmedim. Şehitlerimizin hatırasına sadığım, ahirete göçen veya göçmeyen tüm yoldaşlarımın hatırasına sadığım ve bu hatırayı ticarete tahvil edenlerden de olmadım. Aynı Leyla'da olduğu gibi. Nice eski devrimci orada burada bir iki eylem yapıp sonra FKÖ bünyesinde rastlandığı üzere devrimin tüccarı haline geldi. İşte böyle olmadı Leyla, hep korudu haysiyesini. Tam da bu yüzden dünyadaki birçok ülke hala bile Leyla'ya topraklarına giriş izni vermez. Diğer eski yoldaşlarının aksine onun yanlış yaptığı, kendisi için utanç vesilesi olacak hiçbir şey yoktur geçmişinde. Belki sadece o böyle yad edilecektir geleceğin FHKC tarihinde. Tabii ki genç yoldaşları daha az tanıyorum ve onlar hakkında böyle bir fikir yürütemem. Kendi neslim bakımından konuşuyorum nihayetinde. İşte böyle, tüm bunları konuşmak ve geçmişi hatırlamak çok güzeldi. Burada sizi böyle mutlu görmek, aynı şekilde sizinle görüştüğü için Leyla Halit Hanımefendinin mutluluğuna da şahit olmak hepimiz için bilhassa çok güzeldi. Benim için bir zevkti. Fazıl'dan yeni güzel haberler bekliyorum. Bu arada benimle konuşmak güzel olabilir, ancak hala cezaevinde yatan K. Mirzabeyoğlu'nu, İBDA davasından yatan tüm gönüldaşları, hatta Türkiye cezaevlerindeki tüm militanları sakın unutmayın. Benden en güzel dilekler ve selamlar hepsine. İnşallah çok yakında hepsi hürriyetlerine kavuşacaklar. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme 16 Mayıs 2009. 6. ayrımın sonu sayfa 85.